Ayrım 12.
Bağışlanmayan suçu, batılı anlamda bilimsel ölçütlere bağlı kalmasıydı. Enstitünün başkanı Levitt, işlediği bilimsel günahı itiraf etmeye zorlanır, bir daha da ortada görünmez. Sovyet Bilimler Akademisi'nin desteğini alan Miçurinizm, Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin de onaylamasıyla 1948'de resmi bilim kimliğini kazanır. Neomendelizm tümüyle aforoz edilmiştir. Lysenko, materyalist ve progresif diye nitelediği Miçurin öğretisini pervasızca biyoloji tarihinde ilk gerçek bilim diyerek övmekten kendini alamaz. Sovyet Bilimler Akademisi Başkanı doğrudan Stalin'e yazdığı mektupta, vatanseverliğe ters düşen idealist, Weizmancı genetiğin kökünün kazınacağı güvencesini verir. Miçurinizme özgü yöntemlerle Sovyet tarımının harikalar yaratan büyük bir atılım içine gireceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ama daha da önemlisi, sıkı ve bilinçli bir eğitim programıyla Marksist ideoloji Sovyet halklarının kalıtsal özelliğine dönüştürülecekti. Evrim ve genetik alanında nesnel deney ve gözleme dayanan olgusal kanıtlar değil, parti otoritesi ve ideolojik öğreti doğruluğun, gerçeğin bilimsel ölçütü olmuştu artık. İdeolojinin buyruğuna giren bilim. Lenin, Tarım Bilimleri Akademisi'nin 31 Temmuz-7 Ağustos 1948'de düzenlediği kongrede, Lysenko'nun Sovyet biyolojisi üzerine rapor başlıklı bildirisi şu sözlerle son bulmaktadır. Progresif biyolojinin bilim olarak gelişmesini insanlığın iki büyük dahisi Lenin ile Stalin'e borçluyuz. Bilgi hazinemize eklenen P.V. Miçurin'in öğretisi Sovyet biliminin altın içeriğinin bir parçası olmuştur. Coşkulu alkışlar. Yaşasın Sovyet halkları yararına canlı doğanın nasıl dönüştürülebileceğini bize gösteren Miçurin öğretisi. Alkışlar. Yaşasın dünya için Miçurin'i keşfeden, ülkemizde ilerici materyalist biyolojinin gelişmesi için gerekli tüm koşulları yaratan Lenin ve Stalin'in partisi. Coşkulu alkışlar. Yaşasın bilimin büyük dostu ve koruyucusu, önderimiz ve öğretmenimiz, yoldaş Stalin. Ayakta uzun alkışlar. Kongrenin kapanışından hemen önce Mendelci bilinen bilim adamlarından üçü söz ister. Bunlardan ilki Zukovski. Günahını bağışlatma çabası içinde tövbe eder. Burada iki gün önce yaptığım konuşma bir Komünist Partisi üyesine ve Sovyet bilim adamına yakışan bir konuşma değildi. Özellikle Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin biyoloji alanında birbirine ters düşen iki eğitim arasındaki temel farka dikkatimizi çektiği bir sırada o konuşma büyük bir hatadır. Ama hemen belirteyim ki ne biyoloji ne de ideolojimiz bakımından öyle bir hataya bir daha düşmeyeceğim. Şimdi Miçurin öğretisinin doğruluğunu görüyorum. Başkanımız Lysenko'nun bilimsel prestiji önünde saygıyla eğiliyorum. Önünüzde söz veriyorum. Bundan sonra hep Miçurin öğretisi için savaşacağım. İdeoloji çizgisine çekilmiş bilimin geldiği nokta bundan daha iyi ortaya konamazdı. Günah çıkarma sırasına giren ikinci kişi, daha önce kromozom kuramını idealist öğelerinden arındırarak korumak isteyen araştırmacı Alikanyan idi. Hatasının öğretmenlerinden kaynaklandığını söyleyen Alikanyan artık gerçeği gördüğünü açıklıyordu. Partimiz ve onun temsil ettiği Sovyet bilimiyle birlikte olmamız gerektiğini bilmemiz önemlidir. Bizden beklenen bilimde birikmiş iyi ve yararlı bilgileri değil, yalnızca yanlış, yararsız ve reaksiyoner görüşleri atmaktır. Ben bir komünist olarak artık geçmişte kalan kişisel görüşlerimi partimizce benimsenmiş bilime karşı savunamam. Ben de biyolojinin ileri yürüyüşüne katılıyorum. Kendimle birlikte öğrencilerimle çalışma arkadaşlarımı da eski reaksiyoner görüşün etkisinden kurtarmak için hemen çalışmaya koyulacağım. İnanıyorum ki yalnız bizim ülkemizde en yüksek ve en ilerici dünya görüşüne sahip Sovyet sisteminde gerçek bilimin gelişmesine olanak vardır. Üçüncü konuşmacı Mendelci genetik ile Miçurin öğretisini uzlaştırma hatasına düşmüş Lamarckçılığın kimi yanlış veya yetersiz öğretilerini ortaya koyma suçunu işlemişti. Şimdi anlıyorum diyordu bu kişi. Miçurinizm biyolojide çalışmak isteyen partili ya da partisiz tüm bolşevikler için tek doğru yoldur. Trofim D. Lysenko'nun önderliğinde gelişen Miçurinizm son derece popüler gerçek bilimsel bir öğretidir. Belki de parti önderlerine yönelik yeterince övgü sergilemediği için bu sonuncu günah çıkarma ilk ikisi gibi alkışlanmaz. Ama üç konuşmacının da vurgulamada birleştikleri nokta bellidir. Neyin gerçek bilim? Neyin sahte bilim olduğu Komünist Partisi'nin yargısıyla belirlenir. Bu yargının doğruluğu tartışılmaz. Parti yargısının yanılmaz olmadığı, Michurinizme karşın tarımda içine düşülen ve etkisi günümüze kadar süren çıkmazla anlaşılmıştır. 1965'te gözden düşünceye dek Sovyet biyolojisi ile tarımını denetimde tutan Lysenko aslında gerçek bir bilim adamı değil, sırtını partiye dayamış bir şarlatandı. Totaliter bir sistemde ideolojik retorik ile bilimi ayırmak kolay değildir. Nazilerin bilimi denetimlerine almaları Almanya'ya hala ödedikleri ağır bir fatura çıkarmıştır. Bilimin bağnaz parti çizgisine çekildiği Sovyet dünyasında sonucun daha iç açıcı olmadığını, açıklık ve yeniden yapılanma adları altında reform gereksinmesi duyan dönemin Sovyet lideri Gorbaçov'dan öğreniyoruz. Açıklık ve yeniden yapılanmada Sovyetleri önceleyen Çin'de bile ideolojik bağnazlık etkisini tümüyle yitirmiş değildir. 1988'de İnsanın Kökeni adlı bir serginin Pekin'de açılması, Marksist yoruma uymadığı gerekçesiyle Komünist Partisi militanlarınca engellenir. İddiaya göre düzenlenen sergi, insanı hayvandan ayıran temel özelliği, insanın üretme yeteneğinde bulan Marksizme ters düşmekteydi. Militanlar ayrıca Pekin Doğa Müzesi'ne ait, çıplak kadın erkek kucaklaşmasını gösteren bir fotomontaj tablonun yerine, "Engels'in insanı insan yapan emektir, tümcesinin konmasını isterler." Ancak halkın sloganları değil, gerçekleri öğrenme ve kendi kendine düşünme özgürlüğünü savunan müze sorumluları direnir, sonunda bir uzlaşmayla sorun çözülür. Çıplaklar tablosunun yerini insan anatomisine ilişkin kimi resimlerle emeğin önemini belirten silik bir yazı alır. Bakınız Time 7 Kasım 1988 sayfa 23. Bu bölümü bilimsel kuramları ideolojik dogmalara göre biçimlemeye yönelik komünist yöneticileri eleştiren ünlü fizik bilgini Peter Capizza'nın ilginç bir benzetmesiyle bağlayacağız. Bilim Stradivarius kemanı gibidir. Bu keman dünyanın en iyi kemanıdır. Onu çalmak için müzisyen olmanız, müziği bilmeniz gerekir. Yoksa çıkaracağı ses sıradan bir kemanın sesinden farksız olur. 11. Bölüm Bilim ile İdeoloji. Bu bölümü oluşturan metin, bilim ile ideolojinin bağdaşmazlığı başlığıyla Türkiye 2. Felsefe Mantık Bilim Tarihi Sempozyumuna 1987 İzmir bildiri olarak sunulmuştur. Dinsel dogma gibi ideolojik öğretiler de mutlak doğruluk savındadır. Bilimsel kuram ise kuşku ve deneye, dahası her an yanlışlanma olasılığına açıktır. Bertrand Russell. Bilim ile ideoloji bağdaşır mı? Günümüzde global bir savaş, tüm canlılarla birlikte insanoğlunun sonu olmasa bile, yüzyılların birikimi uygarlık değerlerinin tümüyle yok olması demektir. Hepimizin bildiği bu tehlike, uygarlığımızın ürünü iki oluşumdan, bilim ile ideolojiden kaynaklanmaktadır. Bilim, teknolojik uygulamalarıyla yok edici silah ve araçlara yol açmış ve açmakta. İdeoloji, egemenlik kurma savaşımında bu silah ve araçları kullanma olanağını elinde tutmaktadır. Salt entelektüel açıdan bakıldığında, asal özelliklerinde birbirine ters düşen bilim ile ideolojinin sözünü ettiğimiz tehlikedeki işbirliği ilginçtir. Bu çalışmanın amacı ne karşı karşıya olduğumuz büyük tehlikeyi işlemek, ne de bilim ile ideolojinin bu tehlikeyi oluşturmadaki katkı paylarını ortaya koymaktır. O türden bir yaklaşım felsefeyi değil, sosyal ya da siyasal bilimleri ilgilendirir. Sunduğum çalışma, pratikte talihsiz bir işbirliği içinde olan bilim ile ideolojinin düşünsel yapılarını irdelemeye, temele inen çelişkileri ortadan çıkarmaya yöneliktir. Bu irdelemede bir yandan ideolojinin, özellikle Marksist ideolojinin, bilimsellik savını, öte yandan bilimin de ideolojik nitelikte olduğu görüşünü tartışacağız. Ama her şeyden önce bilim ve ideoloji kavramlarına açıklık kazandırmamız gerekir. Genel bir bakışla bilimi evreni ve evrende olup bitenleri anlama çabası diye tanımlayabiliriz. Olgusal dünya ile beklentilerimiz arasında uyum kurmaya yönelik olan bu çaba, bir yandan gözlem, deney ve ölçme gibi olguları belirleyici işlemleri, öte yandan belirlenen olguları açıklayıcı hipotez ya da kuramları oluşturma ve yoklama yolunda yaratıcı ve eleştirel düşünme dediğimiz zihinsel süreçleri içerir. Özünde entelektüel ilgi vardır, bilme, öğrenme ve açıklama tutkusuna dayanır. İdeolojiye gelince, kavram olarak bilimden daha karmaşık ve belirsizdir. Kısa bir tanımla açıklanması güçtür. Bu yüzden bir ilk belirleme için bir tür sözlük tanımıyla yetineceğiz. Buna göre ideoloji, kişilerin etnik grup, sınıf veya ulus gibi toplulukların sosyal ve politik özlemlerini dile getiren, bu özlemleri eyleme dönüştürmeyi içeren bir inanç sistemi, iktidara yönelik bir programdır. Özünde entelektüel ilgi değil, belli bir dünya, bir yaşam düzeni imgesi saklıdır. Karl Marx'ın artık slogan kimliği kazanmış bir tümcesinde ideolojinin belirgin özelliği şöyle dile gelmiştir. Her çağda filozoflar dünyayı yalnızca yorumlama yoluna gitmişlerdir. Oysa asıl sorun dünyayı değiştirmektir. Bu genel nitelemelerden sonra dünyayı anlama ile dünyayı değiştirmeye yönelik iki etkinliğin bilim ile ideolojinin ilişkisini daha yakından tanımaya koyulabiliriz. Bu bizi her iki etkinlik için asal saydığımız kimi noktalar üzerinde bir karşılaştırmaya götürmektedir. 1. Kökenleri. Bilim insana özgü bilme, anlama, açıklama ve öğrenme istediğinden, evrende olup bitenler karşısında duyulan tecessüs ve meraktan, bir ölçüde de çevre koşullarını denetim altına almak gereksiniminden doğmuştur. İdeoloji, insanların doğa ve toplum karşısında içine düştükleri korku, yalnızlık ve yetersizlik gibi duyguların etkisinde yüce ve koruyucu bir güce sığınma, bir misyon ya da davayla özdeşleşerek kimlik kazanma, egemenlik kurma tutkusundan kaynaklanır. 2. Dayandıkları varsayımlar. Bilim incelemeye açık, açıklanabilir, çoğul bir dünya, ideoloji öngördüğü düzen doğrultusunda değiştirilebilir tek düze bir dünya varsayar. 3. Yaklaşım ve yöntemleri. Bilim bir problem çözme etkinliğidir. Açıklayıcı hipotezler oluşturma, bu hipotezleri güvenilir gözlem verilerine giderek yoklama, testleme, süreçlerini içerir. Sınama ve yanılmaya yer verir. İdeoloji, önceden konmuş bir görüş ya da öğretiyi benimsetme, yayma ve egemen kılma etkinliğidir. Belli bir stratejiye bağlı propaganda, kitlesel histeri, baskı, korku ve gerektiğinde savaş gibi araçları kullanır. 4. Etkinlik ortamları. Bilim doğası gereği kuşku ve özgür tartışmaya açıktır. Yeni arayış ve deneylere olanak veren bir ortam gerektirir. Partizan değildir. İdeoloji, resmi görüşe ters düşen tüm kuşku, tartışma ve irdelemelere kapalıdır. Totaliter olmasına karşın partizandır. Mezhep, tarikat veya fraksiyon çatışmalarını içinde taşır. Bu ayırıma Felsefe Sözlüğü adlı yapıtında değinen Voltaire'in sözleri ilginçtir. Matematikte, deneysel fizikte partizanlık yoktur. Koni ile kürenin ilişkilerini inceleyen biri için kimse çıkıp "Bu adam Arşimet mezhebindendir" diye konuşmaz. Aynı şekilde dik açılı üçgenin hipotenüsü üstündeki karenin diğer iki kenar üstündeki karelerin toplamına eşit olduğunu söyleyen kimseyi de Pisagor partizanı diye nitelemek aklımızdan geçmez. Kanın dolaştığını, havanın ağırlığının olduğunu, güneş ışığının yedi kırılabilir ışından oluştuğunu söylediğinizde de kimse sizi Harvey, Torricelli ya da Newton yandaşı olmakla suçlamaz. Sizin yaptığınız yalnızca onların kanıtladıkları buluşları dile getirmektir. Newton'a saygımızın artması ölçüsünde kendimizi Newton yandaşı saymamız anlamsızlaşır. Çünkü öyle bir tutum Newton karşıtı kimselerin de var olduğu anlamını taşır. Sıraladığımız dört noktada birbiriyle ters düşen bilim ile ideolojiyi özdeş sayma, en azından uyum ya da benzerlik içinde gösterme çabası hiçbir dönemde eksik olmamıştır. Çağımızda hem dinsel hem siyasal ideoloji kesimlerinde büyük çoğunluk kazanan bu çabanın son 30 yıl içinde bilim felsefesinde de etkisini duyurmuş olması ilginçtir. İdeolojilerin bilimsellik savı bir aldatmacadır. Öncelikle bilimin prestijinden yararlanma, saygınlığına bir sığınmadır. Bilimin ideolojik olduğu savı için aynı şey söylenemez kuşkusuz. Burada bilimin prestijinden yararlanmaya değil, bilimi yıpratmaya yönelik bir çabadan söz edilebilir belki. Temsil ettikleri ideolojileri bilimsel kimlikle sunma çabasının en çarpıcı iki örneğini Marksizmle günümüzde etkinliğini artıran İslamcı akımlarda bulmaktayız. Biz bunlardan yalnızca birine, Marksizme değinmekle yetineceğiz. Öngördüğü düzeni bilimsel sosyalizm adı altında sunan Marksist ideoloji, görünümünde rasyonel ama temelde irrasyonel bir dünya görüşüdür. Bu görüşü oluşturan ana öğretileri metafiziksel, sosyoekonomik, siyasal ve teleolojik, ereksel olmak üzere şöyle belirtebiliriz. A. Varlığın kökeni maddedir. Bu temel üzerinde oluşan psikolojik, sosyal ve kültürel süreçler maddesel hareketlerin birer yansımasıdır. B. Tüm gelişme hareketleri doğanın en temel yasası olan diyalektik ilkeye bağlı olarak yürür. C. Toplumun yapı ve işleyişi tümüyle üretim ilişki ve biçimleriyle belirlenir. Tarihin akışını ekonomik temelli sınıflar arası çatışma oluşturur. D. Öngörülen düzen, iktidara yönelik proletaryanın öncülüğünde onun savaşımıyla gerçekleşir. Siyasal egemenlik kurmak proletaryanın tarihsel misyonudur. E. Sosyalizmin egemenliği tarihin diyalektik sürecinde kaçınılmazdır. Şimdi sorulabilir, bu öğretiler tek tek ya da Marksist sentezin bütünlüğünde gerçekten bilimsel nitelikte midir? Kuşkusuz bu sorunun yanıtı, bilim terimine verdiğimiz anlama bağlıdır. Yukarıda verdiğimiz bilim kavramını belirleyen ölçütlere vurulduğunda, Marksist ya da başka inanç sistemlerine ait öğretileri bilimsel saymaya olanak yoktur. A ile B'de yer alan ilk iki öğreti metafizikseldir. Doğruluk değerleri olgusal olarak yoklanamaz. Gerçekliğin maddesel ya da ruhsal olduğu felsefede sürgüt tartışılan ama çözümü olmayan bir sorundur. Nesnel gerçekliği maddeye indirgeyen materyalizmi dinsel ya da öznel idealizme karşıt olduğu için bilimsel saymak, Marksistlerin gözünde yeterli bir neden olabilir. Ama hiçbir koşul altında yanlışlanmaya olanak vermeyen bir savı, hangi gerekçeyle olursa olsun bilimsel sayamayız. Bu yargımız diyalektik öğreti için de geçerlidir. Tüm doğal, düşünsel ve toplumsal gelişmelerin bağlı olduğu en temel yasa diye sunulan diyalektik, Marksistlerin bizi inandırmak istedikleri gibi gerçekten tüm olup bitenleri açıklayan bir yasa mıdır? Doğa, tarih ya da düşünce bir yasa kapsamında açıklanabilecek kadar çeşitlilikten, derinlikten yoksun, tek boyutlu, tek düze bir gerçeklik midir? Sonra her şeyi açıklayan bir yasa ya da ilkenin büyücü değneği olmaktan ileri bir anlamı var mıdır? Varsa bilimin bu cevheri keşfetmesi için neyi beklediği sorulabilir. Geriye kalan öğretilere de kısaca değinelim. C'de yer alan öğreti doğrudan felsefenin değil, sosyoloji ve tarihin inceleme alanına girer. Tüm önemine karşın üretim ilişkilerinin ne toplumsal kuruluş ve süreçlerin tek belirleyici nedeni olduğu savının ne de tarihin akışının sınıflar arası çıkar çatışmalarının oluşturduğu tezinin bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu söylenebilir. Tersine, tarihin akışını sınıf çatışmasına indirgemek, tarihi önemli ölçüde tahrif etmek değil midir? Örneğin, günümüzde tanık olduğumuz ulusal etnik çatışmalar ile süper güçler arasındaki egemenlik savaşımına hangi anlamda sınıflar arası çatışma diyebiliriz? Proletaryanın savaşın ve öncülüğünde gerçekleşeceği öngörülen düzene ilişkin, D'de yer alan öğreti ise bir önerme olmaktan çok, eyleme teşvik niteliğinde bir misyon, bir görev çağrısıdır. Sosyalist düzenin zaferinin tarihsel kaçınılmazlığı savına gelince, bu düpedüz, ereksel, teolojik, nitelikte bir öğretidir. Gerisinde insanın yenilgiden kaçma, zaferle özdeşleşme, kaçınılmaz gelecekle birleşme istenç ve özlemini kamçılama amacı saklıdır. Oysa bilimin ne misyon yaratmak, ne de yazgıcılık türünden önde ileride bulunmak uğraşıyla ilgisi vardır. Görülüyor ki Marksizmin bilimsellik savı bilimin prestij ve saygınlığını sömürme ötesinde bir anlam taşımamaktadır. Bilimsel bir sav ya da kuramın sahte, özenti veya ideolojik savlardan temel farkı, olgusal içerikli olması, dolayısıyla hangi gözlemlerle yanlışlanabileceğini önceden belirlemeye olanak tanımasıdır. Ne Marksizmde ne de ideolojik nitelikteki diğer inanç dizgilerinde öyle bir olanağa yer yoktur. Tam tersine, İdeolojik dizgelerde hiçbir olgu ya da sonuç gösterilemez ki öğretileri için doğrulayıcı kanıt olmasın. Bilimin ideolojik olduğu savı. Başta da belirttiğimiz gibi bilim salt kendi içinde olguları betimleme ve açıklama etkinliğidir. Ne amaçlarında ne yaklaşımlarında ne de ulaştığı sonuçlarını yorumlamada ideolojik bir nitelik taşımaz. Ancak son 150 yıllık döneme bakıldığında bilimi kendi asal özellikleri dışında yorumlama ya da bilime ideolojik diyebileceğimiz işlevler yükleme yolunda kimi girişimlerin olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi 17. yüzyılın ortalarına gelinceye dek bilimsel çalışma dinsel baskı altında çoğu kez kuşku konusu horlanan bir etkinlikti. Galile, Kepler ve Newton'un çalışmalarıyla kendini kanıtlayan bilim giderek artan bir saygınlık kazanır. 19. yüzyıl bilimin prestijinin doruk noktasına ulaştığı dönemdir. Bir tür ideolojik sayabileceğimiz bilimcilik bu dönemin ürünüdür. Auguste Comte 1798-1857 pozitivizminde bilimciliğin tipik bir örneğini bulmaktayız. Kökleri Francis Bacon ile 17. ve 18. yüzyıl İngiliz empirisizmine uzanan pozitivizm, teoloji ile metafiziğe bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre gerçek bilgi, bilimsel bilgidir. Bilimsel yöntemle çözüme el vermeyen hiçbir probleme başka yoldan çözüm getirilemez. Comte kurduğu pozitif sosyoloji yöntemiyle toplumsal ve kültürel ilişkilerin sistematik olarak incelenebileceğini, Dolayısıyla yeni bir toplum düzeni için gerekli bilimsel temelin kurulabileceğini ummuştu. Programını, eylemin dayanağı öndeyler, öndeylerin dayanağı bilimdir diye dile getirdiği bir genel kurala oturtuyor, daha da ileri giderek pozitizme dinsel bir nitelik vermeye çalışıyordu. Nitekim Comte'un etkisiyle kimi Avrupa ülkelerinde Tanrı yerine insanlığa tapma ilkesini benimseyen pozitivist dernekler kurulur. İngiltere'de pozitizmi daha ılımlı bir biçimde Jeremy Bentham, James Mill ve John Stuart Mill temsil etmiştir. Ancak Darwin'in evrim kuramıyla birlikte Herbert Spencer ile T.H. Huxley gibi bilginlerin çevresinde bilimcilik güçlü bir akıma dönüşür. 19. yüzyılın sonuna doğru Carl Pearson, yaşam inancı dediği bu akımı, dinlerin parlak dönemlerinde insanları kilise hizmetine koşan tutku türünden bir coşkuyla bilime yönelten moral bir güç diye niteliyordu. Bilimcilerin gözünde bilim bize yalnızca olgusal dünyayı tanıtan, güvenilir bilgi sağlayan bir çalışma değil, tüm sosyal ve kültürel ihtiyaçların, değer sorunlarının çözüm anahtarıydı. Atatürk'ün yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir sözünün bu bakış açısını yansıttığı söylenebilir. Bilimciliğin bilime, din, felsefe hatta belki de sanat işlevlerini yükleme, bilimi anlamlı yaşamın biricik değeri olarak sunma çabasını temsil ettiği ölçüde ideolojik bir görünüm sergilediği söylenebilir. Bilimciliğin ideolojik bir akım olarak kimi tepkilere yol açması kaçınılmazdı elbet. Nitekim din ve sanat çevrelerinde doğal olarak büyüyen tepki çok geçmeden felsefede de kendini gösterir. Sanatta Dadaizm ile Sürrealizm, teolojide Samuel Wilberforce, Jack Meriton ve F.C. Copleston bilimciliğe karşı oluşan tepkiyi temsil etmiştir. Aldous Huxley'in Yeni Dünyası da bilimciliği içeren totaliter düzen tehlikesine karşı ortaya konmuş güçlü bir uyarıdır. Bunun canlı bir örneğini yüzyılımızın ilk yarısında bir tür moda etkinliği kazanan Bergson felsefesinde bulmaktayız. Aslında Bergson felsefesi bilimciliğe karşı çıkmanın ötesinde tüm bilime yönelik bir tepkidir. Benzer bir tepkiyi bilimin bağnazca yatsımaları diye nitelediği tutuma derin bir antipati besleyen W.James ortaya koymuştur. Ancak bu çalışmanın kapsamı konuyu bu genişlikte ele almaya olanak vermemektedir. Biz burada tepkinin yalnızca bilim felsefesindeki yansımasına değinmekle yetineceğiz. Bilim felsefesinde oluşan tepki bilimciliği son derece ince ve dar ölçüler içinde yansıtan mantıkçı pozitizme karşı bir gelişmedir. Önemli ilk belirtilerine Karl Popper, Stephen Tolman ve Norwood R. Hansen'da tanık olduğumuz tepki daha sonra Thomas Kuhn'da çarpıcı ve kapsamlı bir biçim kazanır. Paul Feyerabend'la bir tür inkarcılığa dönüşür. Kuhn'un anlayışında bilim gerçekleri bulma yolunda doğrusal bir çizgi üzerinde ilerleyen salt nesnel bir araştırma değildir artık. Kuhn'un normal bilim değil, evrede bilim adamları ideolojik tutuculuğu andıran bağnazca bir tutum içindedir. Bilimin kimi zaman içine düştüğü bunalımların yol açtığı paradigma değişikliğini Kuhn bir tür din değiştirme olarak nitelemiştir. Onun gözünde bilimsel kuramlar, dinler ya da ideolojiler gibi ortak ölçüsüz olup karşılaştırılamazlar. Kuramdan bağımsız, salt olgusal verilerden söz edilemeyeceği nedeniyle nesnel olarak değerlendirilemezler.